Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. Bugün 28 Temmuz 2022 günlerden Perşembe. Yine dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta içi. Her gün olduğu gibi gündem yüklü. Pek çok madde var. Ukrayna harekatı, ekonomik yankılarıyla ilgili Amerika'da veriler açıklandı. Bu resesyon tartışmalarını etkileyecek şekilde Beyaz Saray resesyon demiyor ama tanım konusunda tartışmalar var. Hakikaten teknik anlamda resesyona işaret eden bir durum var. Tabii Amerika'da böyle olması bütün dünyayı etkiliyor. Enerji krizi tartışılıyor. Ukrayna sahasından notları aktaracağım. Yine tahıl koridoru ile ilgili İstanbul Anlaşması yapıldı ama acaba uygulanabilecek mi? Türkiye tarafından da açıklamalar var. Tabii bu anlaşma aynı zamanda Rusya'nın Birleşmiş Milletler garantisiyle kendi tahılını dünya piyasalarına ulaştırmasında içerdiği için eş zamanlı olarak yapılması talepleri yükselmiş vaziyette. Nancy Pelosi Amerika'da Temsilciler Meclisi Başkanı Çin'i ziyaret edecek ama ortalık karışık. Çin'den yüksek sesli itirazlar olduğunu belirteyim. Sergey Lavrov Afrika turuna çıkmıştı, tamamladı. Özbekistan'a gitti. O da Çinli mevkidaşıyla görüşme, sıcak bir görüşme gerçekleştiriyor. Videolardan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Antony Blinken esir takası çerçevesinde Sergey Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi planladığını söyledi. Joe Biden'ın da bugün Çin lideriyle görüşme yapması bekleniyor ama henüz öyle bir haber de görmedim. Hepsini aktaracağız. Tabii Avrupa'daki sıkıntılar sadece Amerika değil. Almanya Dışişleri Bakanı Yeşiller'den Annalena Baerbock hafta sonu Türkiye'ye gelecek. Onun verdiği mesajlar var. Kuzey Akım 2 ile ilgili tartışmalar var Almanya'da. Sesler yükseliyor. Kuzey Akım 2'yi aktif hale getirelim diyenler var. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da da Irak'ta dün Irak parlamentosuna yönelik tam da böyle bir hükümet başbakan uzlaşması sağlanmış gibi bir resim varken sadırcılar parlamento baskını yaptılar. İç gerilim devam ediyor Irak'ta diyebiliriz. Aktarmaya çalışacağım hepsini. Bugün bu hafta aslında işlemeye biraz size gelişmeleri aktardığım bir konuya bakacağım. Programın ikinci yarısında salı günü aktarmıştım. Sohnut aslında Aliya olarak da bilinen bir süreç bu. Yahudilerin İsrail'e dönüşüyle ilgili Rusya'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana faal olan bir kuruluş. Ancak Rusya tarafından kapatıldı. İsrail, Rusya Federasyonu ilişkilerini Ukrayna krizi etkiledi demek gerekiyor. Aslına bakarsanız Donbas'ta yani 2014 yılından bu yana alenen iç savaşın yaşandığı Kiev'deki darbeyi tanımayan Donbas'ta pek çok Yahudi asıllı var. Sadece Kiev'de devlet başkanı Zelenski değil, madalyonun öbür yüzünde iç savaşın diğer tarafında da var. Ancak İsrail kamuoyunda, liberal kamuoyunda demek gerekiyor. Bu konu enteresan bir biçimde Kiev'deki rejimin banderist karakterine yani geçmişte Yahudileri özel olarak hedef almış Polonyalılarla birlikte karakterine rağmen değişik bir tavır alındı. Bu süreçte tabii Sohnut'la ilgili tartışmalar da bir iki gündür yansıyor. Buna bakacağız. Aslında enteresandır. Netanyahu'dan da eski başbakandan da İsrail politikalarına uyarı geldiğini belirtelim. Konuğum Hasan Erer olacak, gazeteci yazar, dış politika yazarı. O da olayın farkına varıp tweet de atmıştı bu konuda. Değerlendirmelerini alacağız programın ikinci yarısında. Özellikle Suriye'de başka konularda da pek çok yakınlık var İsrail'le. Rusya Federasyonu arasında, aslında Sovyetler Birliği'nden bu yana ilk tanıyanlardan birisidir Sovyetler Birliği ulus devlet sürecini. Yakın ilişkiler, önemli bir diaspora varken nasıl oldu da bu hallere bu şekilde gelebiliyor sorusuna yanıt olacak. Maria Zaharova'nın da dışişleri sözcüsünün Rusya'nın tepkilerini de aktarmıştım ben sizlere. Bu konuyu işlemek istiyorum. Özellikle Orta Doğu çerçevesinde hem küresel politikalarda dikkat çekici bir mesele. Diğer başlıkları da aktarmaya çalışacağım. Başlamadan yine dün aşım olduğum için hala aşı sarhoşu olduğumu, kolum çok ağrıyor, hakikaten çok ağır, neredeyse Covid geçiriyorum diyeceğim iki gündür. Şimdiden affımı dilerim, elimden geleni yapacağım. Ve tabii frekanslarımızı tekrar edeyim, yine her gün olduğu gibi İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Sputnik web sitesini açıp radyo bölümünü tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabının linkinde paylaştım. Varsa Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e katılırsanız, kolaylıkla dinleyebilir, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin Belarus'u ziyaret etti kendisi dün. Mesajları dikkat çekiciydi. Brest Kalesi anıtı, tabii ki ortak tarih, Nazizme karşı Sovyetler Birliği'nin direnişi. Buraya çiçek koyduktan sonra Kiev, Odessa, Harkov gibi kentleri de özgürleştirmenin vakti geldiğini dile getirdi. Böyle bir çağrısı dikkat çekti. Bu arada Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı veriler açıklamış. 2022'nin ilk yarısında yaklaşık 530 bin Ukrayna vatandaşının Rusya'ya göç kaydı ortaya çıkmış. Yarım milyondan fazla insan. Yani sadece 2014'teki rejimi tanımayan Donetsk ve Lugansk'la sınırlı olmadığı anlaşılıyor bu verilerin. Yine Donetsk'e Ukrayna ordusunun bombardımanında 3 can kaybı olduğu açıklandı. Rusya Federasyonu da askeri hedeflerle ilgili açıklama yaptı. Mühimmat depoları, komuta merkezleri vuruldu şeklinde açıklama. Bu arada tabii bunlar ne kadar dünyaya yansıyabiliyor? Batı tamamen bir demir perde indirdi karşılaştırmalı okuma yapabilmek için bu çatışmayla ilgili olarak. Hem tarihsel hem siyasi perspektifle ilgili. Ama bir takım Batılılar tabii krizi Donbas'tan izliyorlar. İzledikleri zaman da cezalandırılıyorlar. Alina Lipin banka hesaplarının babasıyla birlikte dondurulması, Donbas'tan haber verdiği için. Bunun ardından bir de Britanyalı bir YouTuber Graham Phillips Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıldığı gerekçesiyle yaptırım listesine konulmuş. Onun da banka hesaplarını durdurmuşlar. Bakınız, enteresan hakikaten. Düşünce özgürlüğü, gazetecilik, karşılaştırmalı bir toplumsal mücadelenin olduğu durumlarda farklı resimler ortaya çıkabilir. Çünkü bunların engellenmesinin somut örneği olarak da tarihe geçti. Phillips'e sormuşlar, siz Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenlik, bu arada enteresan, Batı'nın egemenlik ve bağımsızlık konusundaki hassasiyeti 30 yıldır pek görmedik ama Ukrayna ile canlanmış vaziyette, bunu sormuşlar Graham Phillips'e. O da demiş ki, İngiliz hükümeti yaptığım işten, yani resmin öbür yüzünü gösterdiğim için hoşnut değil, bu yüzden oluyor bütün bunlar demiş. Enteresan. Evet, Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Ukrayna'nın neonazi eğilimlerinden kurtarılması gerektiğini söylemiş. Bu konuda tabii ki Lugansk ve Donetsk'teki müttefiklerle, yani 2014'ten bu yana Batı'nın oluşturduğu ve Ukrayna'nın bütününü temsil etmeyen, Batısını temsil eden iradeye karşı bir bu iç savaş sürecinde başka bir aşamaya geçildiği aşikar. Bu vurgu yapmış Dmitri Medvedev bu arada Telegram kanalından. Batılı analistlerin Ukrayna topraklarının çoğunu Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşülen haritaya atıf yapmış bunu. Batı'da işliyorlar, Rusya bunu hedefliyor şeklinde. Biraz tabii Ukrayna devleti devlet olarak 32 yıllık bir geçmiş olduğu için daha önce imparatorluk coğrafyası içerisinde kalıyordu ve Sovyetler Birliği böyle tartışmaları da tuz biber ekmiş gibi gözüküyor. Bu enteresan bir başka detay Ukrayna'dan. Bugün yanılmıyorsam Ukrayna'nın Zelenski tarafından ilan edilen bağımsızlık günü yeniden sağlanmış 30 Haziran. Bunlardan bir tanesi 30 Haziran'mış, ben o kadar detaylı bilmiyorum bu milliyetçi tarihleri ama silahlı kuvvetlerin bir savunma tugayı, basın subayı Andrei Kovalev açıklama yapmış ve 1941'de Ukrayna Devleti'nin Nazi işbirlikçileri tarafından ilan edilmesine işaret eden tarihin altını çizmiş. 30 Haziran 1941. Burada tabii maalesef yeni yükselen Ukrayna Devleti lideri Adolf Hitler'in önderliğinde Avrupa'da ve dünyada yeni bir düzen yaratan ve Ukrayna halkının Moskova işgalinden kurtulmasına yardımcı olan büyük nasyonel sosyalist Almanya ile yakın işbirliği yapacak ifadesi yer alıyormuş. Bir askeri yetkili tarafından açıkça bu bağlantı, tarihsel atıf dile getirilmiş oldu. Evet, Sohnut hikayesi, Yahudi Ajansı'nın Rusya'da kapatılmasını konuşacağız demiştim. Bu günkü gündemde tahılla ilgili noktaları önce aktarayım ama birazdan Hasan Erel'le konuşacağız meseleyi. Gübre sevkiyatları ile ilgili Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Amerika'dan garanti istiyoruz çünkü B planlarından bahsediyorlardı. BM dolayımıyla Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul Anlaşması Cuma günü yapılmıştı ama anlaşmanın bozulma ihtimalinden de söz etmek mümkün gibi gözüküyor. Acaba izin verecekler mi? Sevkiyatın eş zamanlı olması, yani Ukrayna tahılı için değil bu anlaşma, sadece Rusya'ya yapılan yaptırımlar ki Ukrayna'dan kat kat fazla tahılı var. Eğer dünyada kriz çıkmasının önlenmesi isteniyorsa bu konuya işaret etmişler. Gıda ve gübre sevkiyatlarının doğrudan ve dolaylı yaptırım kısıtlamaları dışında tutulmasını garanti eden somut adımlar atılmasını talep etmişler. Evet, mekanizmalar üzerinde çalışılıyor ama Türkiye'de bu anlaşmanın yürümesini istiyor. Arabuluculuğunu yaptığı bir anlaşma. Hulusi Akar'ın bugün yaptığı ziyaret var. Letonya ziyareti, o sırada yaptığı açıklamalar var. Dün açıklanmıştı, tahıl koordinasyon merkezi kuruldu, çalışmaya başlandı tarafların katılımıyla diye, askeri yetkililer var tabii ki. Çavuşoğlu'nun da koordinasyon merkezindeki sürecin sıkı bir biçimde denetleneceği vurgusu, hatta bunu işte bir şekilde barış görüşmelerine çevirme çabalarıyla ilgili vurgusu var. Tahıl meselesinde bu anlaşma dertlere deva olabilecek mi? Acaba Amerika'dan ya da Britanya'dan böyle bir anlaşmadan hoşnut kalmayanların engellemeleri olabilir mi? Gibi soruları bir kenara yazmakta doğrusu fayda var. Almanya Dışişleri Bakanı bu arada Yunanistan'la ziyaretine başladı bölge turuna. Türkiye'ye gelecek. Türkiye ile sorunların da ele alınacağı bir biçimde vazgeçilmez bir ortak diye nitelendirmiş Yeşiller Partisi'nden Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ve açıkça konuşacağız demiş. Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı bu arabuluculukla ilgili olarak da NATO'da ortak planlama hakkında diye bir ifade kullanmış. Neyi kastediyor? Çok anlayamadım açıkçası. NATO'da Karadeniz'le NATO'nun sahası olarak ortak ne gibi bir planlamalar var akıllarında, orasını çok fazla şu an bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama böyle bir ifade kullanmış. Evet, Sergey Lavrov Afrika turunun Etiyopya ayağını da tamamladı ve ardından Özbekistan'a geçti. Çin Dışişleri Bakanı'yla Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde görüşmeleri var. Dün Batı'nın dayattığı kurallara uymayan her ülkeyi cezalandıracağını ve sırada Çin'in de olabileceğini dile getiren açıklamalar yaptı Etiyopya ayağında. Alternatifin de bunun olduğunu ve bu alternatifin Rusya'ya yönelen Batı yaptırımlarını dünyanın azımsanmayacak bir kısmının kabullenmemesiyle Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da bunun işaretlerinin geldiğini dile getirmiş. Ama diyor, NATO düşmanlarını sırayla belirliyor. Rusya bir numara, Çin de ikinci sırada diyor. Neler görüşecekler artık, onu yarın bakacağız. Çin Dışişleri Bakanı ile çok samimi görüntülerini sadece gördüm bu toplantı vesilesiyle. Özbekistan'dan, Çin'in de tabii Amerika ile yakın zamanda en büyük derdi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti. Kimileri dalga geçerek turistik ziyarete çevirse iyi olur diyorlar. Çünkü Çin'den hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem de Savunma Bakanlığı'ndan çok sert mesajlar geldi. Uçuşa yasak bölge ilan dahil olmak üzere her türlü önlemi alacaklarını, çok ciddi sonuçlar olacağını ve sonuçların sorumlusunun da Amerika Birleşik Devletleri olacağını. 40 yıl sonra ilk defa böyle bir üst düzey ziyaretin zamanlaması Amerika açısından gerçekten çok dikkat çekici. Hatta kendisinin ziyareti sırasında nükleer kapasiteli uçak gemisi Ronald Reagan'ın da Güney Çin Denizi'ne hareket ettiği haberleri var. Tayvan Boğazı'na gidebilir tırnak içerisinde vurgusu eşliğinde. Buna yönelik bugün Joe Biden'la Xi Jinping'in bir telefon görüşmesi yapma olasılığı var. Hatta Biden, ABD ordusu Pelosi'nin ziyaretinin iyi fikir olmadığını düşünüyor gibi bir açıklama da yapmıştı. Bu da ayrıca dikkat çekici. Hakikaten Çin'den ki 1 Ağustos Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yıl dönümüymüş, kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle tatbikat olabilir mi, bölgede gerilim artar mı, bu tartışmalarda gündemi kaplayan tartışmalar. Bir de Kuzey Kore, Güney Kore ile birlikte Amerika'nın tatbikatı nedeniyle eğer üzerimize gelirlerse nükleer silah da kullanırız, günlerini görürler diye Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden bir meydan okuma Kim Jong-un'dan geldi. Bunu da belirtelim. İngiliz Ulusal Güvenlik Şefi Washington DC'de bir toplantıya katılmış Stephen Lavrov yanlışlıkla nükleer savaş çıkabileceği ikazı yapmış. Hakikaten dikkatli olmakta fayda var diye. Amerika bu arada Senato'dan Amerikan yönetimi 280 milyar dolarlık bir çip üretimi yasa tasarısı, bu hafta ben aktarmıştım size, bu onayı aldı Biden yönetimi. Tabii Çin'e bağımlılıktan kurtulmakla alakalı teknoloji alanında yarı iletkenler, çipler vesaire, bu konuda Amerika'da teşviki sağlayacak. Antony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı ise önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı ki Sergey Lavrov, ki tecrit altında olduğu iddiası dile gelmişti Amerikan yönetiminden, kendisiyle görüşmeyi umduğunu dile getirmiş. Bilmiyorum Lavrov görüşür mü kendisiyle, ama olay Rus iş adamı Viktor Butin, Amerika'nın Rusya'da tutuklu isimleri Paul Whelan ve Brittany Griner'ın takasıyla alakalı diye Amerikan medyası yazıyor. Görüşmenin konusuyla ilgili Blinken'dan özel bir şey görmedim ama böyle bir ifadeyi kullanması dikkat çekici. Tabii Amerika'da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı Rusya'yı terör destekçisi ülke ilan etmesi için Senato'da onay alan bir karar var. Bu da enteresan. Kongre internet sitesinde de yayınlanmış. Terör destekçisi deyince, terörizm deyince aklımıza El-Kaide, IŞİD, radikal İslamcılık, bunlara yapılan yatırımlar, kimlerin yaptığı, çok büyük terör estirdiler, marka yaratıldı resmen. Hatta neonaziler tabii Doğu Avrupa'da aşırı sağcı ve milliyetçi ideolojiler falan geliyor. O yüzden enteresan bir başka gelişme, Rusya'dan böyle bir adım atılmaması yolunda uyarılar da gelmişti. İpleri zaten kopmuş, ipleri tüm topyekün atmak anlamına geliyor. AB'nin dış politika şefi Joseph Borrell ise Sergey Lavrov'dan daha az popüler olduğundan şikayet etmiş. Efendim çok enteresan, bir radyoya konuşmuş. Afrika'ya gidiyor, herkes onun sözlerine yer veriyor. Ben burada konuşuyorum, benim sözlerim o kadar ciddiye alınmıyor demiş. Hakikaten çok acayip. Avrupa'da düşmanı dinleme eğilimi olduğunu söylemiş. Allah Allah, bu krizin başında derhal karartma uygulandı. Derhal bütün Rusya haber siteleri yasaklandı. Yani ilk yasaklayan Rusya Federasyonu olmadı. Onlar misilleme yaptılar. O yüzden düşmanı dinleme eğilimi buysa dinlememe eğilimi acaba nedir diye insan düşünüyor. Bir de neden karartmaya ihtiyaç duyulur? Öbür resmi görüp karşılaştırmalı insanların karar vermesini engellemek için diye de akla düşüyor. Evet, Biden bu arada COVID-19 testi olmuş. COVID'e yakalanmıştı. Negatife dönmüş test. İzolasyondan çıkacak ama kontrol altında olacakmış. Doktor öyle açıkladı. Şimdiden Trump'la atışmalar yapıyor Joe Biden. Hatta Trump en son Amerika'yı uyarmış. Çok zor duruma düştü Amerika diyordu Trump. Aktarmıştım dün. Devlet yozlaştı. Sovyetler Birliği ya da Venezuela'ya dönüşeceğiz gibi, böyle Trumpça diyelim. Trump'ın kendi terminolojisi var tabii ki. Açıklamalar yapmış. Amerika'da bir takım cumhuriyetçi ve demokratların ilerleme partisi diye, Forward Party herhalde çevirmek lazım. Üçüncü büyük parti olarak bunu oluşturma girişimine dair haberler gördüm. Dikkat çekici. Amerika'da barınması ne kadar mümkün bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama böyle bir açıklama var. Zelenski tabii Amerika'ya destek çağrılarını tekrarlıyor ki devam ediyor. Amerikan Hazine Bakanlığı en son Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bir aktarım, Ukrayna için demek lazım, enerji, gıda güvenliği. Çok az bir para tabii, yani yetmeyecek böyle bir para, ama çok da para verdiler. 40 milyar dolarlık yardım paketi var, unutmamak lazım. Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nden Yarbay Daniel Davis, 1945 sitesi önde gel. Ben de kontrol ederim sık sık. Makale yazmış bu site için ve sonbahar ve kışın durumun vahim olacağını ve Ukrayna'ya Amerika'nın ve Batı ülkelerinin silah tedarikini durdurabileceğini söylemiş. Avrupa'daki tabii ki durum. Tabii Amerika'da stratejik petrol rezervlerinden yeniden piyasaya sunulması kararını dün aktarmıştım. Petrol üretimi de artıyor Amerika'da aslında. Fed dün akşam faiz oranını 75 bas puan daha arttırma kararı aldı. Jerome Powell, Merkez Bankası Başkanı açıkladı zaten. New York borsası da hemen hareketlendi bu açıklama sonrasında. Ama problem var çünkü ikinci çeyrekte Amerikan ekonomisinde teknik anlamda resesyonu işaret eden bir daralma var. Joe Biden resesyon demeyeceğiz demişti. Beyaz Saray sözcüsü de resesyon demeyeceklerini söylemişti. Ama %0.9'luk bir yıllıklandırılmış bazda bir daralma veriler negatif performans gerçekleştirdiğine işaret ediyor Amerikan ekonomisinin. Dolayısıyla gazeteciler, yani her şey bu kadar iyiyse neden Beyaz Saray yetkilileri resesyonun tanımını yeniden yapıyorlar diye soruyor gazeteciler. Beyaz Saray sözcüsü Jean-Pierre'e. O da hayır yapmıyoruz diyor. Ama yani negatif, iki çeyrekte de negatif büyüme olunca nasıl yapacağız yani deyince, tanımı bu değil diyor. O zaman demek ki tanım yapıyor yeniden. Aslında resesyona resesyon dememe yapıyor ama tabii bu tartışmalar devam ediyor Amerika'da. Almanya'da aynı şekilde sıkıntılar devam ediyor. Ukrayna'ya destek de devam ediyor. En son 100 obüs satışını onaylamış Alman hükümeti. Gerçi 2 yılı bulacakmış. O yüzden şimdilerde dertlere çok deva olacak gibi gözükmüyor. Lufthansa grevi vardı, dün aktarmıştım size. Onlar devam edecekler. Öyle gözüküyor. Uçuşlar felç olmuş Almanya'da. Bu yüzden herkes şikayet ediyor. 130 binden fazla yolcu zarar görmüş bir şekilde. Britanya'da bu arada aynı şekilde demiryolu grevleri vardı. Bu arada Boris Johnson tabii başbakanlığı bırakıyor. 5 Eylül'de Muhafazakar Parti yeni lider seçecek. Yeni NATO Genel Sekreteri olabileceği söyleniyor. Görev süresini uzatılan Jens Stoltenberg'in yerine. Hakikaten dikkat çekici. Bu olabilir mi tabii? Ukrayna yanlısı bir isim. En savaşçı isim artık. Böyle askerlerle talimat yapıp pozlar veriyor artık Boris Johnson. Brexit şampiyonu olarak. Partygate skandalı başını yedi ama belki NATO'nun başına atladığını da görebiliriz. Bir yıl sonra, bir yıllık bir ertelemeye gidildi Ukrayna krizinden sonra. Hatırlayalım. Britanya'nın The Spectator dergisi ise enerji konusunda bir analize yer vermiş. Rusya liderine atıfla Putin Avrupa'yı enerji konusunda güçsüz kıldı demiş. Yani Avrupa kendi kendini kıldı desek belki daha doğru. Çünkü sonuçta siz bir karar aldığınız zaman bu kararın sonuçları oluyor. Mesela Rusya'dan doğalgaz almayacağız, Rusya'dan petrol almayacağız diyerek siyasi bir karar alıyorsanız o zaman enerji kısıntısı çektiğiniz tek düzgün tedarikçinizde oysa çeşitlendiremiyorsanız da doğal olarak bu siyasi kararınızın ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Ama enteresan bir biçimde Avrupalılar bu siyasi kararları kendileri veriyorlar. Ondan sonra Rusya'yı siyasi şantajla suçluyorlar. Bu da ilginç. Yani sıradan bireylerin bir eylem yapıp o eylemin sonuçlarıyla fazla ilgilenmeyip o yaptı demesi gibi bir sonuç çıkıyor buradan ortaya. Kuzey Akım doğalgaz boru hattı, Kuzey Akım 1, arızalı motorların onarılmadığını söylüyor Gazprom. Yaptıkları açıklama bu şekilde. Bir tribün teslim edildi denilmişti. Onun teknik belgeleriyle ilgili sıkıntılarla ilgili haberler görmüştüm. Şimdi dün Ali Arif Aktürk'le konuştuğumda 28 bin saatten itibaren bu tribünlerin onarılması gerektiğini, bunun normal bir süreç olduğunu kendisi söylemişti. Tabii Kanada'nın vermediğini söylüyor geri onarıp da. Biraz sancılı bir süreçte geri verildi. Akış düştü. Şimdi Almanya'da Berlin'de dahil olmak üzere bir takım belediyeler aynı zamanda Rügen bölgesinden çağrı yapmışlar. DPA'nın, Alman Haber Ajansı'nın haberi, Kuzey Akım 2 boru hattını devreye sokalım. Bu işin ucu yaş diyorlar. Bakalım böyle bir değerlendirme yapabilecek mi Annalena Baerbock gibi Amerikan politikalarının takipçisi Alman siyasetçiler. Evet, bu arada Avusturya şansölyesi Karl Nehammer de açıklama yapmış. Yani doğalgazda Avrupa Birliği ambargo uygulayamaz. Bizi vurur bu iş. O yüzden bu imkansız demiş açıkçası. Ukrayna'daki durumla ilgili yaptırımlar Rusya Federasyonu değil Avrupa Birliği'nin zarar gördüğünü ortaya koyuyor diye de bir saptama yapmış başbakan olarak. Ama tabii G7 ülkeleri olarak Batılılar yetinmiyorlar. 5 Aralık'a kadar Rusya petrolüne tavan fiyat getirmeyi planlıyorlarmış efendim. Bu tabii üretim maliyetini aşsın, fiyat üretim maliyetini aşsın ama piyasanın altında kalsın gibi bir takım hedefler var. Bakalım tutacak mı? Çok rasyonel ekonomistler bu işlerin yürümeyeceğini dile getiriyorlar. Evet, bu arada İtalya, Mario Draghi hükümeti istifa etmişti bu hafta başı, bakmıştık ona da. Askeri harcamaları artıracaklarmış 16.8 milyar eurodan yıllık 18 milyar euroya. Maşallah İtalyan ekonomisi ne yapacak göreceğiz. Ne işlerine yarıyor o da ayrı bir şey. Merkez sağ ittifak da bu arada el birliği etmiş vaziyette. 25 Eylül'de İtalya'da da seçimler var. Draghi istifasını verdi kara kıştan önce. Dolayısıyla hareketli olacak İtalyan siyaseti, blok halinde sağ partiler kazanabilir gibi gözüküyor İtalya'da da. Rusya ekonomisi de yıllık bazda 4.9 oranında küçülmüş. Normal bu kadar yaptırımdan sonra herhalde. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerini açıklamış Rusya'nın. Bu oranı genel durumla ilgili açıklıyor. Geçen yılki döneme göre %0.5 gerçekleştiğini söylüyorlar. Bir tabii hızlı toparlanmadan da ben IMF'den gördüm aslında bu kadar yaptırıma göre iyi gidiyor diye. IMF'nin de değerlendirmesi olduğunu belirtmek lazım. Rusya'da işsizlik seviyeleri de dip seviyelerde çıkmış. Haziran'da 3.9 açıklanmıştı. Arada böyle bir dip yapıyor Rusya'da. Evet. Şimdi Türk dış politikası, dış politika demeyelim de hakikaten İstanbul Havalimanı'nda bugün 5G hızı denenecekmiş. 5G tartışmaları çok yoğun olmuştu. Türkiye'de ilk kez burada denenecekmiş. Onu aktarayım size. Biraz Ukrayna ile ilgili Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun Rusya ve Belarus'u sonbaharda Çin'de düzenlenecek turnuvadan men edilmesi haberini vermek istiyorum. Görüyorsunuz spora hiç siyaset karışmıyor zaten. Biz hep Amerika'nın bütün müdahaleleri, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin Afganistan'da 20 yıllık varlıkları, pek çok sivil can kaybı, yani pek çok hatalı, tırnak içerisinde önceden sonradan kabul edilen iş, hiç böyle spor karşılaşmalarından men edildiklerini görmedik. Bu da Batı merkezli sistemin çifte standardını bir kez daha ortaya koyuyor efendim. Kosova Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapacakmış. Yeterince ülke tarafından tanınmıyor ama Amerika'nın Yugoslavya'yı parçalaması sonrasında uluslararası hukukun zorlanmasıyla bağımsızlığı meclis kararıyla ilan etmiş, referandum düzenlememiş bir ülke. Tabii Avrupa içerisinde İspanya, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Romanya, Slovakya bunlar tarafından tanınmıyor. Dolayısıyla nasıl Avrupa Birliği'ne başvuracaklarını doğrusu bilemiyorum. Şimdi Pakistan'dan Asya'dan bir not aktarmak istiyorum. İmran Han operasyonun Rusya Federasyonu'nun müdahalesinin başladığı gün Moskova'daydı. Sonra Pakistan iç siyasetinin dengeleri içerisinde bir şekilde kendisinin iddiası Amerika tarafından devrildiği İmran Han yerine Şahbaz Şerif seçilmişti mecliste. Şimdi Pencap'ta işler değişmiş epey tartışmalı bir süreçten sonra. İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi destekçisi Pencap seçimlerini kazanmış durumda. Erken seçim talep ediyor. İmran Han mücadeleyi bırakmıyor. Amerikan politikalarına da çok sert eleştiriler getiriyor. Pakistan siyasetinde Amerikan nüfuzundan kendisine yer bulabilir mi? Ondan emin değiliz. Irak'ta da dün başkent Bağdat'ta Türkiye ile ilgili Zaho olayı sonrası tartışmaların ardından bir şekilde Irak'ta parlamento içerisindeki Şii grupların, başbakanlar Şiilerden çıkıyor. Muhammed Şia Es-Sudani'nin başbakanlığında uzlaştı. Hatta Hüsnü Mali ile konuşmuştuk. Çok temiz, yolsuzluğa bulaşmamış bir isim olduğunu söylemişti. Onu protesto için Sadr yanlıları, artık Suudi Arabistan ve Amerika ile aynı blokta görülüyor Muktedâ el-Sadr. Sadr yanlıları meclisi bastılar Irak'ta. Yeşil bölgeyi geçtiler. Sonra bir süre sonra tabii Başbakan Kazım'ı uyarınca Sadr destekçilerine tamam artık çekilin deyince bir namaz kılıp çekildiler. Eski Başbakan Nuri El Maliki, daha milliyetçi cephede anılan bir isim, onun da sosyal medya hesaplarından elde silah yeşil bölgede dolaşırken görüntüleri yansıdı. Bu da dikkat çekici Irak'taki gelişmeler. Yani gördüğünüz gibi uluslararası yabancı müdahaleye uğramış ülkelerde, özellikle Batı müdahalesine uğramış ülkelerde herhangi bir biçimde bir istikrarın sağlanması, siyasetin düzenlenmesi falan öyle kolay olmuyor. Irak, alın size Irak. İşgalden bu yana kendi içinde birbirini gırtlaklayan bir ülke olarak ortada. Amerika'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk, hani şu dünyadaki en büyük El-Kaide bölgesi İdlib ifadesini kullanmış isim. O işte İran'la nükleer anlaşmaya dönülmesini uzak ihtimal olarak nitelendirmiş Amerikalı haber sitesi Axios'un haberine bakılırsa efendim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüşmüş. Böyle bir not var. Bir iki not daha aktaracağım. Polonya'da bir bilim enstitüsü, hoş hani böyle çok da hayvanlara acımasız muameleye karşı olduğunu belirtmiş ama kedileri, yaban kedilerini istilacı yabancı tür kategorisine eklemiş. Felis catus demiş. 1786 tür varmış veri tabanında. Felis catus ile ev kedileri, sadece yaban kedileri değil, ev kedilerini de eklemiş. Tabii bütün kediciler, ben dahil, kazan kaldırmış durumdayız. Sosyal medyada insanın istilacı olmayan yabancı türler listesinde mi insan diye sormak lazım diye tepkiler de çıkıyor haliyle. Biz her yeri istila edebiliyoruz, her yeri kirletebiliyoruz. İnsan odaklıyız, doğayı sürekli hırpalayabiliyoruz kendimiz için. Ne kadar hayırlı olduğu son derece tartışmalı biçimde. Japonya'da ama Yamaguchi şehrinde maymunlar bebek kaçırmaya vardırmışlar. Kadar vardırmışlar işi. Hatta yaşlılar ve yetişkin erkek kadınlara saldırıyorlarmış. Çeteler, maymun çeteleri dünyayı ne hale getirdik diye de yeniden belki düşünebiliriz maymunların bu davranış biçimlerinden yola çıkarak. Wuhan'da yeniden bir semtte 1 milyon insan yaşıyor. 4 vaka tespit edilmiş, kapanmaya gidildiği bilgisi var. Ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus açıklama yapmış Cenevre'de. Maymun çiçeği ile ilgili Avrupa'da %70, Avrupa'da %25'i, Amerika'da 18 bini aştı vakaların sayısı, acil kriz durumu ilan etmişti. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü aşıları da, bir takım aşıları da devreye sokmaya çalışıyorlar ama hakikaten maymun çiçeği ile ilgili endişeler henüz bitmiş değil. Bunu anlıyoruz durumda. Evet arkadaşlar, konumuz hazır mı? Okey. Evet arkadaşlarım, şimdi arıyorlar. Hasan Erel gazeteci, yazar konuğum olacak bugün. Salı günü aslında aktarmıştım size. Bugün yanılmıyorsam Rusya Federasyonu'na İsrail'den bir heyet gidiyor. Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları oldu bu konuda. Rusya'da kapatılan ajansla ilgili olarak, Sofnut ajansı tabii. İsrail'in hem Amerika nezdinde hem de Rusya'da etkili olduğu söylenen bir lobisinin olduğunu biliyoruz. İlişkiler hep belli dengeler üzerinde yürüye geldi Orta Doğu'da bir şekilde. Fakat Ukrayna krizi ile biraz tepetaklak oldu. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar, dış politika yazarı Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sayın Kara.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Aslında ne zamandır bu meseleyi el atmak istiyordum. Çünkü İsrail'in Rusya Federasyonu'yla ilişkilerinde her zaman belli dengelerin hep gözetildiğini biliyoruz. Orta Doğu sahasından biliyoruz. Ama Ukrayna krizi tuhaf bir resim ortaya çıkardı. Tarihsellik bakımından da öyle. Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de İsrail vatandaşlarının protesto gösterileri vardı. Banderizme karşı Ukrayna'da, çünkü milli kimliğin yapı taşı maalesef bir parça bundan ibaretmiş gibi bir resim var. Ya da en azından en etken faktör giderek bu hale geliyor. Bu çatışma koşullarından da önce demek lazım herhalde, Batı Ukrayna denklemiyle birlikte. Tabii Ukrayna'da çok etkili olduğu pek çok yaşayan da var ama Rusya'da da aynı şekilde ve bir anda aslında 5 aydır biraz alttan alta gerilim devam etse de Rusya'dan bir karar çıktı. meşhur Yahudi ajansı Sohnut'un kapatıldığı duyuruldu. Biraz sanki casuslukla ilgiliymiş gibi bir izlenim çıkıyor aslında. Adalet Bakanlığı Rusya'nın bu konuda bir takım adımlar atıyor. Öncelikle zamanlamayı soracağım size. Dikkat çekici olan siz de sanıyorum bu konudaki bilgileri kontrol etmiştiniz. Ben de sizin de uyarılarınızla başka bilgilere de eriştim. Zamanlamasını nasıl görmek lazım bu işin? İsrail-Rusya Federasyonu ilişkileri bakımından.
Evet, gerçekten bu ilginç bir gelişme oldu. Çünkü 100 yıldır bu Sohnut denilen Yahudi ajansı bu Aliyah denen Filistin'e işte Yahudi göçünü organize ediyor. Bu Yahudi kökenlerin Rusya'da ve Ukrayna'da çok ciddi tarihi bir geçmişleri var. Belirli nüfusları var. Hatta şu anda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Yahudi kökenli bir Ukraynalı. Ve yani ilginç tabii ki zamanlar yaşıyoruz. Şu anda parametreler birbirine girmiş. Yani Ruslar işte Ukraynalı aşırı milliyetçileri Banderacı Nazi olmakla suçlarken İsrail tercihini Ukrayna tarafından yapıyor. İsrail'deki siyasi iktidar Rusya'dan çok Ukrayna'ya yakın diyor. Tabii bunda Amerika ve Batı ile olan sıkı bağları çok bir etkisi var ama 1989'da Yeltsin döneminde büyük bir ekonomik yardım karşılığında tam işte batmakta olan Sovyetler Birliği zamanında önemli bir ekonomik yardım karşılığı açılan bu ajansın 33 yıl aradan sonra bugün böyle bir Adalet Bakanlığı bir daha doğrusu bir Moskova'daki bir mahkemenin kararıyla kapatılma aşaması çok önemli bir krize işaret ediyor. Bu İsrail'de çok büyük bir paniğe de yol açtı. Hatta eski başbakanlardan Netanyahu mevcut hükümeti eleştirdi. Şu an Yair Lapid başbakanındaki hükümeti. Yair Lapid de daha önce Naftali Bennett hükümetinde dışişleri bakanı iken Rusya karşıtı söylemleriyle dikkat çekmişti. Hatta bazı işte İsrail'den gönüllülerin Ukrayna'da savaşmaya da gittikleri söylendi.
O da çok çok acayip geliyor tabii yani Banderistlerin
Yahudilerin birlikte olması yani Banderacıları Nazi olarak kabul edersek ki hani yakalananların pek çoğunun üstünde dövmelerden anlaşılıyor bu Nazi sempatisinin olduğu. Zaten Bandera eski bir Nazi işbirlikçisi Ukrayna'da.
Açıklamaları var kendilerine açıkça yani.
Evet evet yani orada sanırım bu yani Ukrayna ile ilgisi çok fazla ama bunun mahkeme kararıyla yapılıyor olması kapatma kararının sanırım başka bir takım Rus istihbaratının bazı bulgularına da dayanıyor. Çünkü 10 Temmuz'da bu ajansın yönetim kurulu başkanlığına Amerikan Yahudileri sanırım bir ara Amerikan Yahudileri derneği ya da işte örgütünün başkanındaki bir milyarder Michael Rick sanırım ismi o geldi. Yani 10 Temmuz'da
yani mütevelli heyetinden galiba. Evet.
Evet, yönetim kurulu başkanı oldu. Yani Amerika'daki Yahudilerin bir dönem liderliğini yapmış bir Amerikalı, Yahudi kökenli bir Amerikalı. Bu ajansın yönetim kurulu başkanı olmuştu 10 Temmuz'da. Ama kapatma kararı 5 Temmuz'da gelmişti. Yani ondan da önceydi. Fakat işte sanırım ondan sonra 28'inde mahkeme var. Yani bugün bir mahkeme olması bekleniyordu. Bu kapatmayla ilgili bir mahkemenin toplanması gerekiyordu bildiğim kadarıyla. Bundan önce de zaten bir İsrail heyeti işte Moskova'ya gelip görüşmek istedi bu konuyla ilgili. Rusya bu heyete giriş izni vermedi. Bu da önemli. Yani bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor. Sanırım burada çok farklı etmenler de var. Yani Suriye
ne gibi?
Suriye ve İran üzerinden de düşünebiliriz. Yani sadece Ukrayna değil de Suriye'de biliyorsunuz Rusya Esad yönetimiyle beraber. İran'la şimdi daha yakın ilişkiler içerisine giriyor. İran yakın zaten Şanghay İşbirliği Örgütü'ne girmişti. Şimdi BRICS'e giriyor. BRICS üyesi olacak. Ve işte son Tahran'daki toplantıda da İran-Rusya ilişkileri Putin reisi Putin-Hamaney görüşmelerinde daha yüksek bir noktaya çekileceği hatta yeni bir ulaştırma rotası, alternatif rotası da İran üzerinden oluşturulacağı konuşuldu. Yani bu ta Kuzey Denizi'nden İran'ın Bender Abbas Limanı'na inecek Hazar yoluyla işte bir yeni ve Amerika'yı işte Batı'nın ablukasını bypass edecek bir rota da ortaya çıktı. Yani İran'ın önemi arttı. Daha önce biliyorsunuz Suriye'de İsrail saldırılarına Rusya çok ciddi karşı çıkmıyordu. Son dönemde biraz daha çok karşı çıkmaya başlamıştı. Hatta bir tane hatırladığım kadarıyla bir Rus uçağı da düşmüştü bu saldırılar yüzünden. Bir Rus askeri uçağı düşmüştü bu saldırılardaki işte füzelerin işte yanlışlıkla vurulması yüzünden. Tam emin değilim ama.
Kendisini perdeleme Rus uçağına perdeledikleri için saldırı sırasında düşürülmüştü. 3-4 sene oluyor. Şimdi şunu soracağım. Şunu soracağım, tabii İsrail açısından özellikle Rusya ile dengeleri tutturmak öne çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. Bir yıl önceki hükümete kadar Netanyahu'nun yeniden başbakan olmayı istediği söyleniyor. Tabii İsrail'de diaspora da çok etkili. Gerek Amerika'dan gerek Rusya'dan da çok geniş bir diasporaları var. Siyasetin şekillenmesinde de herhalde bu diasporanın belli etkileri olacaktır. Nereye var bu işler, ne dersiniz?
Valla evet, yani bu demek ki Rusya bu İsrail diasporasıyla olan ilişkilerini artık bir yerde noktalamayı düşünüyor. Benim anladığım o. Ve yani burada mutlaka bir uzun vadeli bir İsrail-Rus geriliminin de başlangıcı olarak bu nitelendirilebilir. Çünkü bu önümüzdeki süreçte yani Rusya'nın hem Suriye'de hem İran'da daha fazla destekleyici bir rol alabileceği, yani sadece Ukrayna'daki pozisyon değil Orta Doğu'daki pozisyonunu da değiştireceği beklenebilir. Hatta Lübnan'da işte bazı söylentiler var. Lübnan'a işte Rusya sahip çıkacak. İşte Rusya Lübnan'daki o batık ekonomiyi kurtaracak veya işte hükümete işte sahip çıkacak, destek olacak. Yani Lübnan biliyorsunuz şu anda çok ciddi bir kriz içerisinde ve işte Hizbullah Suriye'de savaşıyor. Hizbullah aynı zamanda Filistin'de de şeye destek veriyor, Filistin hareketine de destek veriyor. Yani bu İsrail'in son Filistin'deki yayılmacı atağı, yerleşimci atağında da bu önemli bir darbe anlamına gelir İsrail'in konumuna. Çünkü hani karşısında Rusya gibi bir düşmanı almış olacak. Ki bu gelişme, yani çok fazla sizin de belirttiğiniz gibi basında çok fazla önemsenmedi ama bu önemli bir noktası.
Bir de tabii İsrail'de başbakan olmak ve iç destek alabilmek için de herhalde belli şeyler, kriterler var. Yani Netanyahu'nun bu çıkışından onu anlamalı mıyız? Yani bölgesel etkileri bir tarafa, seçimlere gidiyor İsrail, yeniden seçimlere gidiyor.
Aynen, evet, bir de Kasım'da seçimler var.
Ama biraz o açıdan sordum. Yani Yair Lapid'in sanki biraz ortalığı sakinleştirip dengelemeye çalışır bir açıklamaları varmış gibime geldi. Hissiyat olarak açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum. Şimdi Zaharova yine dikkatli bir dil kullanmış. Öyle anlıyorum. Ben İngilizcesinden gördüm. Anlaşılmaz ve garip Tel Aviv tarafından yapılan açıklamalar yapıcı değil dedikten sonra, çünkü İsrail diaspora hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilere dahil olması açısından tablonun tamamını görmeliydi gibi bir uyarı ifadesi var sanki. Yani hakikaten ben Donbas'ı ziyaret ettiğimde çok sayıda Yahudi asıllı görmüştüm Donbas'ta, yani madalyonun öbür yüzünde, sadece Ukrayna'da değil, yani çok iç içe geçmişlik var orada. İsrail'deki iç siyasi dengeleri etkilemesi bakımından, diasporanın önemi bakımından biraz da soruyorum. Biraz değişiklik bekleyebilir miyiz bu? Çünkü liberal kamuoyunda anladığım kadarıyla gık demek yasak. Hiçbir şekilde eleştirel bir tavır izin verilmiyor. Ama onun ötesinde hükümet belki biraz daha dengeler mi sizce? Ne dersiniz? Bu Sohnut krizinden sonra nereye evrilir?
Bence çok ciddi etkiler. Çünkü İsrail'de üçüncü konuşulan dil Rusça, İbranice ve Arapçadan sonra ve Rus kökenli çok ciddi bir nüfus var. 1 milyonu geçtiği söyleniyor. Bu Kasım'daki seçimlerde önemli bir rol oynar. Yani bu önemli. Şu anda
Ukrayna'da da 56 bin ile 140 bin arası bir Yahudi kökenli olduğu söyleniyor. Rusya'da 165 bin Yahudi kökenli Rus vatandaşının olduğu söyleniyor. Yani bunlarda tabii çoğu zengin ve önemli ticaret erbabı.
Etkili.
İnsanlar, etkili insanlar, evet. Yani sayı belki çok fazla gözükmese de mevcut şeyde, dünya konjonktüründe, ama bunlar etkili insanlar. Hatta bir dönem bilirsiniz oligarkların çoğu Yahudi kökenliydi. Hadalkovski gibi diğer pek çok Putin'in yaptığı, bir şekilde alaşağı ettiği. Hatta son dönemde bile yine Abramovich öyle. Hatta Abramovich'i biz İstanbul'daki görüşmelerde görüyorduk.
Evet.
Orada bir arabuluculuk rolü üstleniyor gibiydi. Yani bu diasporanın Rusya'dan dışlanması, dediğiniz gibi hem İsrail'in iç siyasetinde hem Orta Doğu'nun genel tablosunda hem de Ukrayna'da ve Rusya'da önemli sonuçlar yaratacak. Tabii burada şu da var, yani Rusya'ya uygulanan büyük abluka yaptırımlar konusunda da Rusya'nın bir yaptırımların da bu Rusya'nın aldığı kararda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Rusya'dan sermaye çıkışlarını önlemek istiyorlar. Burada bir katı bir uygulama, bir rejim de getirmek istiyorlar. Çünkü genelde dediğiniz gibi hepsi Yahudilerin çoğu zengin oligark diyebileceğimiz iş adamları. Bunlar paralarını Rusya'dan İsrail'e veya daha farklı yerlere, batıya kaçırıyorlardı. Sanırım bunun da bir rolü olmuş olabilir. Başına dediğimiz gibi bir istihbarat, bir CIA bağlantılı, Mossad CIA bağlantılı bir şey de olabilir, olay da olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde mesela Rus pilotları rüşvet teklif ederek uçakları Ukrayna'ya veya Batı'ya kaçırmaları gibi bir komployu ortaya çıkardığını açıklamıştı Rus istihbarat yetkilileri.
Evet.
Yani pek çok boyutu var ama sizin dediğiniz gibi bu karar, yani bu Sohnut'un kapatılması Rusya'da jeopolitik bir şeyi de gösteriyor. Yani değişikliği de gösteriyor. Yani İsrail-Rusya ilişkileri geleneksel olarak iyi olan, her şeye rağmen Suriye'ye rağmen, İran'a rağmen, Amerika'ya rağmen iyi olan bu İsrail-Rusya ilişkileri, ki Putin döneminde daha da iyiydi. Yani Putin İsrail'e saygı gösteren, İsrail'e sempati duyan bir lider olarak gözüküyordu. Demek ki bu artık değişiyor ve Orta Doğu'daki, Batı Asya'daki dengeler, Doğu Akdeniz'deki dengeler de buna bağlı olarak etkilenecek. Yani Rusya'nın şu anda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini de düşman olan ülkeler listesine koyduğunu düşünürsek, aslında Türkiye açısından baktığımızda belki fırsatçılık ortaya çıkmış olabilir. Bizim için de yeni bir fırsat penceresi açılmış olabilir. Bunu siyasi karar alıcıların iyi değerlendirmesi lazım şu anki konjonktürü. Çünkü Türkiye Rusya'ya düşman olmayan, hem NATO üyesi olup hem de o düşman listesinde olmayan tek ülke bildiğim kadarıyla. Bu önemli. Yani Türkiye açısından baktığımızda, tabii bu olaya Türkiye açısından baktığımızda, yani Türkiye'nin İsrail ilişkileri şu anda daha bir düzelme şeyinde, aşaması belki, ama yani İsrail genel olarak Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de PKK tandanslara da yakın gözüken bir ülke. O kartı oynuyor eskiden beri. Bilemeyeceğim yani burada.
Evet. Biraz bekleyip görmek belki lazım herhalde. Bu konu biraz lazım. Pazarlıklara açıkta belki diyebiliriz herhalde.
Cumhurbaşkanı Herzog'un devreye girdiğini okudum en son. Yani bu heyeti geri çevirdiler. Rusya'ya girmesini istemediler.
Evet.
İsrail heyetini. Şimdi Cumhurbaşkanı Herzog'un devreye gireceği söyleniyor. Bakalım, yani o İsrail bu konuda önemli adımlar atmak durumunda kalacak herhalde. Çünkü hem iç siyasetinde hem dış siyasetinde bu çok etkili bir hamle oldu, Rusya'nın bu kapatma kararı. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Evet, peki, çok teşekkür ediyorum Hasan Arel değerlendirme için. Bize takip edeceğiz hakikaten.
Ben teşekkür ederim.
Etkileyecek sürece. Teşekkürler. Evet, bir İsrail hükümet heyetinin Rusya'ya gideceği yolunda haberler gördüm. Gittiklerini görmedim. Sadece Putin'in heyetle görüşmeyeceği şeklinde bir bilgi Dmitri Peskov'a atfen gördüm. Belki de heyetle görüşmelerde zaten yapılacaktır. Ama önemli tabii bu Ukrayna krizinin yarattığı ortamda ilişkilerin sıcak olduğu ya da dengeli olduğu diyelim. Rusya'nın geleneksel olarak İsrailler ve Filistinler arasında belli dengeleri güttüğü düşünülürse Sovyetler Birliği'nden bu yana dikkat çekici gelişmeler diyebiliriz. Bugün Scorpions'tan Rock Believer'la veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Like you, we go from here to everywhere. So many moments that we share about the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away.
Aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan, Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.